Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ederim İbrahim Bey.
Evet, yine bir hafta geride kaldı ve önemli gündem başlıklarıyla, konuştuğumuz önemli haberlerle geride kaldı bu hafta. Ve ilk olarak da hocam Azerbaycan'ın Ermenistan'da, daha doğrusu Dağlı Karabağ'daki zaferinin ardından neler olacak, neler gerçekleşecek diye beklerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'i hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Moskova'ya daveti, bunu konuşalım öncelikle. Bir fotoğraf da yansıdı bu davetle birlikte. Hem Aliyev hem Paşinyan bu daveti kabul ettiler, Moskova'ya gittiler. Fotoğrafta şu var hocam, bir büyükçe masa, Putin bir tarafta oturmuş ve karşısına da iki lideri almış, Paşinyan'ı ve Aliyev'i. Bu fotoğraf çok konuşuldu. Tabii bununla birlikte Türkiye o masada neden yoktu? Bu da konuşuldu, bunu da konuşalım. Öncelikle Putin'in bu hamlesi neyi anlatıyor bize ve o fotoğrafın arkasında yatan gerçek görüntü nedir? Bunu da bize anlatırsanız seviniriz.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Tarih boyunca bizim milletimiz, ecdadımız cephelerde şanlı zaferler kazanmışlar. Ama çoğu zaman bu zaferleri masa başında taşlandırma konusunda aynı başarıyı gösterememişlerdir. Şimdi Karabağ Savaşı'nda ki Türkiye'nin F-16 uçaklarını yedekte bekletmiş olması, SİHA'larla, insansız hava araçlarıyla olsun, siyasi arenada sürekli olarak Azerbaycan'ın arkasında olduğunu vererek moral destek vermesi açısından bu zaferde Türkiye'nin öyle ya da böyle önemli bir katkısı var idi. Ve Türkiye'nin şöyle bir tezi vardı. Bölgede artık bu sınırlar açılsın ki şu anda hem Azerbaycan hem Türkiye Ermenistan'a sınırları kapalı tuttu bu Karabağ işgalinden sonra. Ve Türkiye'nin tezi 6 ülkeden oluşmasıydı. Yani bu Putin, yani Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra kuzey komşusu Gürcistan, Türkiye ve İran'ı da içerisine alarak altılı bir masa kurulup ve bu altılı masada bölgedeki bütün sorunların barış ve diyalog çerçevesinde çözülmesi ve ulaşım yollarının açılması başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırılması Türkiye'nin tezi idi.
Evet.
Fakat Putin şöyle bir hamle yaptı. Hem Moskova'ya çağırarak, sanki eski Sovyetler Birliği'nin patronuydu. Şimdi bağımsız devletler topluluğunda da işte Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biri olduğu için sanki amirin memurlarını bir direktif vermek üzere çağırır gibi Moskova'ya çağırması, ki Aliyev'in burada yani Türkiye'siz ben gitmem veyahut da Türkiye konusunda diretmeden direkt gitmiş olması Türkiye açısından yani dillendirilmiyor ama bir hayal kırıklığı diyelim. Evet. Şimdi orada ne konuşuldu, neler masaya yatırıldı, ne alındı, ne verildi, o işin ayrı bir boyutu. Ancak bu kadar kesin ve net bir zaferden sonra elbette ki Karabağ'daki 7 rayon işgalden kurtarıldı. Evet. Orayla ilgili bir problemi yok. Ama Dağlı Karabağ dediğimiz konu, bu Hankendi merkezli, ki biz hala Hankendi'nin hemen yanındaki Hocalı katliamını unutabilmiş değiliz. Oradan, yerinden yurdundan edilen Azerbaycan Türkleri tekrar oraya dönebilecekler mi? Ermenilerin, yani Karabağ bölgesinde 200 yıldan beri Ruslar oraya İran, Anadolu ve bölgedeki Ermenileri getirip iskan ederek bir nüfus çoğunluğu oluşturdu. Rusya'nın elbette ki bu masada olmaması beklenemez. Ancak Rusya'nın tarafsız olması da beklenemez.
Evet.
Nasıl ki Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındaysa, Rusya da her zaman Ermenistan'ın yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi orada iki bir mağlup duruma düşünüyorsunuz. Yani bir tarafta Paşinyan, bir tarafta Putin, Aliyev.
Evet. Yalnız burada denge unsuru da hiç şüphesiz Türkiye.
siz bir zafer kazanmışsınız. Evet. Yani burada hayır diyebilmeli idi. Çünkü kişisel ilişkilerimizde de bakalım. Yani sürekli başına iş açan insanların çoğu hayır diyemeyen insanlardır. Yeri geldiğinde. Evet. Yani burada Aliyev Moskova'da bir takım kazanımlar elde etmiş olabilir. Halkına açıklamalarda bulunduğunda işte biz şu konuları Putin'le de görüştük, şunu yaptık, bunu yaptık diyebilir. Elbette ki bu zaferin karşılığında bir şeyler alınacaktır ama burada patronun Putin olduğu mesajı verildi.
Evet.
Yani Güney Kafkasya'da herhangi bir olay vuku bulduğunda bu işlerde Rusya'nın izin verdiği kadar. Yani Putin şu mesajı verdi. Ermenilere dedi ki siz zaten burayı hukuksuz olarak işgal etmiştiniz. Bu bölgede Azerbaycan'ın operasyon yapmasına ben izin verdim ama Dağlık Karabağ bölgesine gelince düğmeye bastım, durdurdum ve bundan sonra sizin arkanızdayım mesajını verdi. Diğer taraftan Paşinyan'ın havaalanında Moskova'ya giderken protestolar oldu.
Evet.
Yani ülkesinde bu kadar istenmeyen bir insan olmasına rağmen hala Ermenistan devlet başkanının koltuğunu koruyor olabilmesinin sebebi ise Biden Trump arasında işte biri ulusalcı biri küreselci vesaire diyorduk. Yani Putin pek haz etmiyor mevcut Paşinyan yönetiminden. Tamamen bir Rus yanlısı yönetim olmasını istiyor.
Evet.
Fakat Fransa, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı güçler ve küresel sermaye ise Paşinyan'ın arkasında durduğu için bu kadar büyük bir mağlubiyet sonrasında bile ayakta kalabilmesinin bir sebebi de buna borçluyuz. Putin biraz da bu Paşinyan'ın gitmesinden sonra tamamen kendinin kontrolünde bir Ermenistan yönetiminin oluşmasını gönlünden geçirdiğini söyleyebiliriz. Hatta bugün yine medyaya düşen bir haberde Aliyev işte Moskova dönüşü eşiyle birlikte bu 7 rayondan biri olan bu şeyden
Fuzuli
evet. bölgesini ziyaret etti. Arkasından işte Fuzuli Zengilan bölgesinde bir havaalanı yapılacağını, o uluslararası uçuşlara evet. açılacağını vesaire söyledi. Yani burada Türkiye'nin en büyük kazanımı şu oluyor. Malumunuz Türkiye uluslararası üne sahip inşaat firmaları vardır. Bu bir yerin imarı, inşası, ihyası konusunda artık küresel ölçekte bir tecrübemiz olduğu için bu Azerbaycan'ın Ermeniler tarafından yakılıp yıkılan bu 7 rayonun tekrar imar inşasında Türk müteahhitlere büyük
evet.
bir iş alanlarının açıldığını söyleyebiliriz. O konuda bize bir pozitif ayrımcılık uygulayacaklardır. Onu bekleyebiliriz ama Karabağ konusunda hala benim endişelerim var. Geçtiğimiz programlarda da söylemiştim. Yani Karabağ'ın statüsünün ne olacağı konusu şu anda Putin'in inisiyatifine geçmiş durumda. Bu da Azerbaycan için de Türkiye için de gelecekte önemli bir soru işaretidir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Tabii Rusya Devlet Başkanı Putin daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak süreçle ilgili bu toplantıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bir de şöyle bir iddia da ortaya atıldı hocam. Bu yapılacak olan demir yoluyla birlikte Rusya Kafkaslardan Türkiye üzerinden Suriye'deki üslerine ulaşabilecek diye bir haber var. Buna dair değil belki ama Rus Komersant gazetesinin de bir haberi var. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında başkent Moskova'da mutabık kanlan demir yolu dahil olmak üzere ulaşım yollarının haritasını yayımlamış ve harita Azerbaycan ve Türkiye arasında Nahçıvan üzerinden kurulacak bağlantıyı gösteriyor. Yeni projede ayrıca Ermenistan ve Rusya bağlantısı da yer alıyormuş. Böylece Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla kapanan demir yolları neredeyse 30 yıl sonra yeniden canlandırılacakmış. Hem bunu hem de Rusya'nın bu demir yolu üzerinden Suriye'deki üslerine olabileceği iddiası üzerine neler söylersiniz?
Yani şöyle, Rusya böyle bir hesap yapmış olabilir ama sonuçta Türkiye'nin izni ve müsaadesiyle yani diyelim ki Doğu Beyazıt'tan çıkan bir tren ta Gaziantep'e kadar Türkiye sınırlarından geçecek.
Evet.
Şimdi burada esas olan Nahçıvan ile bu Zengilan arasındaki Zengezur bölgesi vardır. Böyle bir kama gibi, hançer gibi Türkiye'den ta Doğu Türkistan'a kadar olan bölgeyi tıkıyor. İşte oradan eski bir demiryolu hattı var, karayolu hattı var. Bu hatlar açılır ise şöyle bir durum ortaya çıkacak. Mesela bunu sadece Kafkaslar için düşünmeyelim. Orta Doğu için, Balkanlar için olsun. Ticaret yaygınlaştıkça, gidiş gelişler arttıkça, karayolu, demiryolu, havayolu ulaşımı, hatta gümrüksüz geçişler olduğunu düşünelim. Daima daha büyük olan, daha zengin olan daha avantajlıdır diğerine göre. Şimdi bölgede nüfus olarak baktığımızda Türkiye'nin 84 milyon nüfusu var. Azerbaycan'ın 10 milyon ama Ermenistan 3 milyon, Gürcistan 4 milyon küsur. Dolayısıyla nüfus olarak, ekonomi olarak, petrol ve gaz rezervlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması yönüyle Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de bu konuda yani çok müthiş bir potansiyeli var. Bu arada Putin'in de Rusya'nın da Suriye'ye geçme konusunda bir hesabı olabilir. Bu da bizim avantajımızadır. Çünkü günümüz dünyasında şöyle kıyısından köşesinden bir menfaat olmadan kimse kılını kıpırdatmıyor. Evet. Rusya'da kendi üstlerine ulaşma hayaliyle de olsa böyle bir şeye ön ayak olması her şeye rağmen yani o üsler belki gelip geçicidir. Yani evet. 20 yıl sonra Rusya'nın Suriye'deki varlığı ne olur onu bilemeyiz. Yeni bir dünya kurulur ama bu yol 20 yıl sonra da 200 yıl sonra da Türkiye'nin Anadolu'nun Orta Asya ile bağlantısı açısından önemlidir. Her halükarda bu yolların açılması Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın faydasınadır. Evet. Tabii bu arada Rusya da kendine göre hesaplar yapmış olabilir.
Hı hı. Peki hocam. Bir diğer önemli gündem başlığı ABD'de geçen haftalarda yaşanan Kongre baskınının yankıları. Bu baskın sonrası Trump hayli zor duruma düştü. Acaba Trump azledilecek mi diye soru işaretleri dolaşıyor hala. Çünkü Nancy Pelosi bir çağrı yaptı. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence'e azil sürecini başlatması için. Fakat Pence böyle bir şeye yanaşmayacağını açıkladı. Sonrasında da Temsilciler Meclisi'nde Trump için azil süreci başlatıldı. Asıl burada önemli olan Senato ayağı ama herhalde oradan bir şey çıkacağı düşünülmüyor. Fakat ilginçtir, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerden de 10 ismin bu azil sürecine destek verdiği açıklandı. Bu süreç için neler söyleyeceksiniz hocam? Çünkü ABD Başkanı Donald Trump isyana teşvikle suçlandığı azil maddesinin kabul edilmesiyle ikinci kez Amerikan tarihinde azille suçlanan ilk başkan olarak kayıtlara geçti. Azil süreci başlatılan başkan olarak kayıtlara geçti. Neler söylersiniz?
Şimdi olayın bir hukuki bir de siyasi boyutu var. Şimdi hukuki olarak işte Kongre Temsilciler Meclisi ne karar verir, işte bunlar arasında bir takım azil sürecinin başlatılması vesaire var. Ama bir de işin siyasi ve arazideki görünür kısmı var. Bu küreselci ekibin, demokratların şöyle bir hesabı var. Trump'ı azledip ona öyle bir ceza vererek öyle bir cezalandırma yaparak siyasi bir sonraki seçime aday olmaması için. Evet. Yoksa zaten bir haftası kalmış, adamı azletseniz ne olur, yerinde bıraksanız mı? Zaten şu andaki anayasal süreç işletilmiş olsa en hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışsalar yine yetişmeyecek. O halde bu hesapta Trump'ı bir sonraki dönemde oyun dışına atmak var. Ancak Amerika'da geleneksel olarak ta 1770'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundan bugüne kadar siyasi yapı iki blok halinde, demokratlar ve cumhuriyetçiler diye oluşturulmuş. Cumhuriyetçiler daha çok işte oranın ilk yerlisi, beyaz ulusalcılar. Evet. Demokratlar ise biraz daha göçmenlere karşı müsamahakar davranan bir yapı olarak bilinir Amerika'da. Şimdi Trump bu cumhuriyetçileri kendi içerisinde bir böldü. Yani şu anda üç parçaya bölünmüş durumda Amerikan siyaseti. Trumpizm diye bir şey ortaya çıktı. Evet. Yani cumhuriyetçilerin içerisinde öylesiye Trump'a bağlı, yani Trump'ın bir işaretiyle Yani evet, her şeyi kongreyi yapabilecek, basabilen, sokağa evet, dökülebilecek bir kitle var. Bir de bunu işte normal Amerikan geleneklerine, evet, teamüllerine uygun bulmayan, işte sizin az önce belirttiğiniz gibi Trump aleyhinde oy veren cumhuriyetçiler var. Şimdi Trump'ı azletmek değil onların korkuları, evet, veya derdi. Eğer Trump'ı işte bir takım hukuki manevralarla, bizde de işte bu ana cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 krizi var, evet, ve garabeti oldu. Yani dünyanın her yerinde şunu unutmamak gerekiyor. Üst yargı hep siyasi olmuştur. Bak tekrar ediyorum. Yani cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bakalım, İstiklal mahkemeleri hukuka göre mi karar, evet, verdi? Veyahut da Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi 1950'den ta 2010'a kadar hukuka göre mi karar verdi? Tamamen siyasi kararlardır bunlar. Evet. Bu Amerika'da da böyledir. İngiltere'de de böyledir. İşte demokrasinin beşiğidense, yani ülkenin milli çıkarları söz konusu olduğunda hukukun evrensel ilkeleri bazen halının altına süpürülebilir.
Evet.
Yani yüksek mahkemenin aldığı kararlarda bunu bir tarafa not etmemiz gerekiyor. Şu anda Trump'ı biz devre dışı bırakırsak, siyasi yasaklı hale getirirsek, Trump kendi taraftarlarını mobilize edip ülkenin içerisinde bir kaosa, kargaşaya sebep olur mu olmaz mı, bunun hesabını yapıyor. CIA'sı, FBI'yı, evet, ülkenin istihbaratı veya işte akil insanları diyelim. Çünkü Trump sadece diğer parti genel başkanları gibi gelip geçici bir figür değil. Yani ona inanmış, onun adına sokağa dökülebilecek bir de silahlı WASP dediğimiz beyaz Anglo-Sakson, Protestan, birçoğu da evangelist olan insanlar, bunlar çok özgüven patlaması yaşayan insanlardır da, yani biraz daha kırsal damarları da olan kişiler. Onun için Amerika'yı şöyle bir sorun bekliyor. Biden herkese mavi boncuk dağıttı. İçeriye dedi ki ben sosyal hakları geliştireceğim. Küresel o sermayenin sözcüsü olarak işte Irak'ta şunu yapacağım, Suriye'de bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, ama Amerika'nın bir gücü var. Eskiler bizim çocukluğumuzda hamur bezesi derlerdi. Hamurun bir topacı, evet, vardır. Yufkayı açtıkça incelir.
Evet.
Ama siz o hamur bezesinden, topacından diyelim ki o sinenin genişliği kadar açabilirsiniz. Onun iki katı açmaya başlarsanız yırtılır.
Evet.
Şimdi Amerika'da mevcut potansiyeline göre içeride ve dışarıda fazla açılmaya başladı. Yani Güney Çin Denizi'nde Çin'le, Basra Körfezi'nde işte İran'la, Türkiye'yle, işte Doğu Avrupa'da Rusya'yla, içeride bir takım altyapı hizmetleri ve sosyal güvenlik projeleri, güneyden Hispaniklerin göçmen akını, Amerika'nın 20 yıl öncesine göre, 30 yıl öncesine göre bu problemlerle boğuşabilecek ekonomik gücü ve siyasi iradesi artık yok. Amerika, evet, küresel liderlik durumunu sürdürmekte zorlanıyor. Bunu ya işte Çin'le, Rusya'yla veya Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerle uzlaşarak bu küresel ağabeylik veya süper güçlük şeyini bir süre daha götürebilir. Ama böyle rigid politikalar izleyerek bunu sürdürebilmesi mümkün değildir.
Evet. Şimdi Amerika deyince tabii her tarafa nizamat veren, işte birçok ülkeye demokrasi götürdüğünü düşündüğümüz ya da kendilerinin öyle iddia ettiği bir ülke görünüyor, ama şimdi kongre binalarında hocam Amerikan askerleri dolaşıyor, yatıp kalkıyor, güvenlik had safhada ve yıllardır alışa geldiğimiz Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da görmeye alışa geldiğimiz o tablodan artık Amerika'nın kendi içinde Amerikan askerleri yer almaya başladı. Böylesine bir fotoğraf yer alıyor. Bir de Trump'a dair hocam sosyal medyanın tavrı var. Daha önce Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları Trump'ın üyeliklerini hesaplarını askıya almıştı. Son olarak Google da eklendi. YouTube hesabı da askıya alındı. Çok ilginçtir. Yani Amerika demokrasinin beşiği olarak görülüyor ama bir taraftan da işte Amerikan başkanının hesaplarının askıya alındığı, karartıldığı bir ülke. Nasıl bir durum hocam? Yani sosyal medya şirketleri bir ülkenin devlet başkanına, bir ülkeye nasıl böyle kafa tutabilir? Bunu konuşalım biraz.
Trump'ın Amerika'ya ve bütün insanlığa farkına varmadan şöyle bir iyiliği dokundu. Yani tırnak içinde Trump iyi bir insandır demiyorum. Farkına varmadan Trump figürü üzerinden bir takım işte adam eve gittiğinde WhatsApp'ını açıyor. Aklına ne gelirse yazıyordu.
Evet.
Hiç de o teamüllere uygun olmayan davranışlar sergiliyordu. Bugün Twitter adamın hesabını bloke etti. Yani siz Amerikan devlet başkanısınız ve hesaplarınız bloke ediliyor.
Evet.
Yarın bir gün bunu Türkiye'de diyelim ki Gezi Parkı kalkışması benzeri bir hadise olduğunda yani o kışkırtıcıların hesaplarının açık olup evet, kamu düzenini sağlayan insanların hesaplarının bloke edildiğini bir düşünün.
Çok ilginç.
Yani dolayısıyla şu anda bu tür sosyal medya hesaplarını kontrol eden patronlar ülkelerin kurallarına uymak yerine kendi kurallarına dayatıyorlar. Bu dijital dünyada çok tehlikeli bir noktaya geliniyor. Hani bu şuna benziyor. Bazen bitkisel hayata giren insana bakıyorsa fişini çekiyorlar ya. Yani sizin fişinizi çektiği zaman sizi öldürüyorlar dijital
evet,
ortamda. Bu geleceğin dünyası açısından çok tehlikeli bir durum. Evet. Onun için de her ülkenin aklını başına devşirip Ar-Ge çalışması yaparak, yani bugün biz BİP'e geçtik, şuna geçtik, buna geçtik diyorlar ama şimdi oradaki altyapının bir WhatsApp'a göre çok zayıf olduğunu, yani ülkelerin biraz da bu işlere kafa yorup, yani sadece hı-hı, Türkiye değil, Almanya'sı, Rusya'sı, bütün ülkelerin kendi milli güvenlikleri açısından o telekomünikasyon hizmetlerinin, yani bugün elektriğin, internetin olmadığı bir dünya taş devri den farkı kalmaz. Yani evet, hayatımızın içerisinde bu olmazsa olmazlar oldu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bu sabah haberlere düşen bir bilgi var. Onu sizinle paylaşmak
buyurun
isterim.
Hocam.
Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Doğu Türkistan'daki diyor Çin'in Uygur Türklerine yapmış olduğu mezalimi kınıyoruz ve Çin'e karşı diyor ambargo uyguluyoruz. Çin'den pamuk ve domates alımını durduruyoruz diyor.
Peki alıyor mu gerçekten de?
Şimdi içimden şöyle güldüm. Yani normal insanlar, yani Türkiye'de 84 milyon insanı, 80 milyonu der ki Amerika Çin'e tavır koyuyor. Ya bizim hükümetten de böyle bir şey beklerdik. Bak Türkiye'nin söyleyemediğini Amerika söylüyor gibi.
Evet.
Bir imaj oluyor ki İslam dünyasına karşı. Bu tür ülkeler tribünlere oynayan sözler söylerler. Halbuki dünyadaki, yani bizim mesleğimiz gereği biliyoruz bunu. Dünyada en çok pamuk ihraç eden ülkelerin liste başında Amerika geliyor. Dünyanın en büyük pamuk üreticisi, aynı zamanda da ithalatçısı Çin'dir. Çünkü tekstil sanayinde çok öndedir. Yani Çin pamuk satın alan bir ülke.
Evet.
Amerika'da pamuk satan bir ülke. Amerika diyor ki Çin'den pamuk almayacağız diyor. Yani desen evet, ki Çin'e soya fasulyesi satmayacağız, Çin'in hayati ihtiyacı olan malları satmayacağız dese
anlaşılır.
Bir anlaşılır. Yani bizim Türkiye'nin Suudi Arabistan'a petrol satmayacağız der gibi bir absürt bir açıklama bu. Dolayısıyla tamamen bu tür ülkeler medya aracılığıyla da insanların algılarına hitap eden açıklamalar bulunuyor. Yoksa kimse milli çıkarlarına dokunan ambargo falan uygulamıyor. Herkes herkesle ticaretini bal gibi yapıyor. Bunu da bilmekte fayda
evet,
var.
Amerika demişken hocam iki karar var Amerika'nın aldığı. Daha doğrusu Trump gider ayak verdiği kararlar. Bir, ABD Küba'yı tekrar terörü destekleyen ülkeler listesine aldı. Bunu nasıl yorumlarsınız? İki, Yemen'de Husileri terör örgütleri listesine aldı Amerika, alıyor. Bu iki
şimdi,
konuyu değerlendirelim.
Amerikan Genelkurmay Başkanlığı da Biden'a bağlılığını ifade
evet,
etti. Çünkü bu adam gider ayak savaş filan açarsa bir yere, savaş halinde hükümet değişmez yorumu yapılarak, şimdi Amerikan Genelkurmay Pentagon dedi ki biz artık Biden'a bağlılığımızı
evet,
belirtiyoruz.
46. başkomutanımız olacak
evet,
denildi.
Evet, çünkü yani bugüne kadar hiç yaşanmayanlar
Amerika'da yani, yaşanmış
hatta
hale
üçüncü
geldi.
Dünya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde erken kalkanın darbe yaptığı ülkeler diyebilirdik biz 80'li 90'lı yıllarda. Aynı şey Amerika'da yaşanıyor. Bu da not edilmesi gereken bir konu ama dünya için bu tür şeyler hayra alamet değil gelecek açısından baktığımızda.
Peki hocam. Şimdi Türkiye Yunanistan ilişkilerine göz atalım biraz. Tabii biraz da Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım hocam. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle bir araya geldi. Orada Avrupa Birliği konusunda yeni bir sayfa açmaktan bahsetti. Bunu konuşalım. Bir de Yunanistan'la istikrafi görüşmelerin gelecek haftadan itibaren yeniden başlayacağına dair bir açıklama yapıldı. Ve bir de Miçotakis'in Yunan Başbakanının 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak şeklinde bir açıklaması var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hem Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri hem de Türkiye Yunanistan ilişkileri son günlerde yaşananlar bağlamında.
Şimdi Avrupa Birliği İngiltere'nin de ayrılmasıyla 27 ülkeden oluşan bir blok ve Türkiye açısından şöyle bir önemi var. Türkiye'nin toplam ihracatının ve ithalatının yani ticaret hacminin yaklaşık %50'sini biz Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Ve yine Avrupa Birliği ülkeleri menşeili yüzlerce binlerce firmanın Türkiye'de yatırımları var, üretimleri var. Aynı şekilde Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile ilgili söz konusu. Yani bizim şu anda Avrupa ile Avrupa Birliği'ne girmemize rağmen birçok Avrupa Birliği ülkesinden daha fazla ekonomik, ticari, girift ilişkilerimiz söz konusu. Fakat bu Yunanistan'ın kışkırtması Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte, Fransa'nın da buna teşne olmasıyla birlikte sürekli olarak Türkiye'ye karşı AB Türkiye ilişkilerini zehirleyen açıklamalar yapıldı uzunca bir süredir. İşte geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye karşı yaptırımlarla ilgili bir toplantı yapıldı. Bu Mart ayına ertelendi ki Mart geliyor ve Türkiye de Avrupa Birliği'ne zeytin dalı uzatıyor. Diyor ki biz çünkü Biden dönemi yeni bir dünya artık yeni bir kendine çeki düzen veriyor. Ve Türkiye diyor ki ilk olarak Avrupa Birliği'ne ya biz sizinle kavga etmek değil, ilişkilerimizi en azından mevcut seviyede tutmak, daha da geliştirmek istiyoruz diye Türkiye'nin bir zeytin dalı uzatması meselesi var. Bu Yunan, Kıbrıs Rum ve Fransa'nın tahriklerine karşılık. Bir de Avrupa Birliği'nde Merkel faktörü çok önemli bir figürdür. Merkel'den sonra Hollanda'da gibi, Hollanda'da, Avusturya'da ve birçok Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi abuk subuk ırkçı liderlerin iktidarı paylaştığı veya koalisyon ortağı olduğunu düşünürseniz yandık ülüm keten elfa. Yani şu anda Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya'nın başındaki Merkel hakikaten o hem Avrupa Birliği içerisindeki problemleri dengeleyen hem de AB Türkiye ilişkilerinde yani çeşitli kışkırtmalara karşı dengeli bir politikayı güden bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Onun da artık yönetim süresinin sonuna geliniyor. Hem sağlık sebepleri vesaire. Yani önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu ırkçı, faşist, İslam düşmanı liderlerin devlet başkanı olmasalar bile koalisyon ortağı olduğu ülkelerde sürekli olarak hem İslam karşıtı hem Türkiye karşıtı propagandalar çok yapıldığı için Türkiye bir ön alıcı bu Mart'taki zirve öncesine doğru bir yaklaşım sergiliyor. Bir de Yunanistan'a vaktimiz varsa bir cümleyle onu ifade edeyim. Girit adasında Amerika Yunanistan destekler mahiyette bayrak astı. Yunanistan'ın borç paçasından akıyor. Yani halkına en temel sosyal güvenlik hizmetlerini yapamaz. Yani bir Yunanistan'ın son model F-34 uçağı siparişi vermesi, Fransa'dan yine yeni uçaklar alması bu da manidardır. bir taraftan borç batağındaki ülkenin, diğer taraftan silahlanma yarışına girmesi ve bu silahlanmada da Fransa, ABD gibi müttefiklerin Yunanistan'ı cesaretlendirilmesi ayrıca not edilmesi gereken bir durumdur diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, bir başka konuyla devam edelim. Türkiye'nin savunma sanayinde gösterdiği başarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki başarıları yabancı basında genişçe yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Financial Times'ta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik adımları başlıklı bir analiz serisi başlattı. Orada işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Libya'da iç savaşın gidişatını değiştirdiği, Kafkaslar'da Rusya'nın sınırlarını açığa çıkardığını ve Azerbaycan'ın bir başarı elde ettiğini gibi birçok konuda bir analiz yapılıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu liderliği ne gibi yankı buluyor dış dünyada?
Evet, şimdi 1071'de biz Anadolu'ya geldikten bu yana 1000 yıllık tarihimize baktığımızda bakıyorsunuz biz siyasi figürün etrafında devlet hızla büyüyor, güçleniyor. Ama bir savaşta o devlet başkanı hayatını kaybettiğinde devlet bir türbülansa giriyor.
Evet.
Yani tarihimizde bunun onlarca, yüzlerce örneğini görürsünüz. Halbuki ordu aynı ordu, halk aynı halk, ekonomi aynı ekonomi. Ama bu şark toplumlarında özellikle Türkiye'de, Türklerde bu çok önemli bir noktadır. Bir lider etrafında kenetlendiği zaman çok hızlı bir kalkınma süreci yaşıyor. Ondan sonra da tam tersi oluyor. Mesela Cumhuriyet tarihi boyunca bakalım, en hızlı kalkınmanın olduğu dönemler 10 yıllık Menderes iktidarı dönemi. 1950'li evet. Yıllar, işte Özal liderliğindeki 80'li yıllar ve 2002'den sonraki
Erdoğanlı yıllar.
Erdoğanlı yıllar. Peki diğer dönemlerde Türkiye'de hiçbir şey olmadı mı? Oldu ama biri bir yana diğer öbür tarafa çekiyor. Onun için şu anda dikkat edin, muhalifler ve Türkiye ile ilgili hesapları olanlar sürekli olarak bu başkanlık sistemi üzerinden gidiyorlar ve Tayyip Erdoğan üzerinden gidiyor. Tayyip Erdoğan bir fanidir. Bir bugün var, yarın yoktur ama evet. Bu başkanlık sisteminin üzerine bu kadar gitmelerin sebebi de bu şekildedir. Türkiye artık kendi iç sorunlarıyla kendi ayağına kurşun sıkmaktan başını kaldırıp etrafında olan olaylara bakmaya başladı. Mesela 1990'lı yılların başında rahmetli Özal'ın vefatıyla birlikte, ki onun zehirlendiği konusunda da şeyler var, PKK'nın birden azması ve Türkiye'nin kendi iç kabuğuna çekilmesi, bir taraftan ekonomik krizler, devalüasyonlar, bir taraftan PKK terörü, bir de bakıyorsunuz ki Sovyetler Birliği dağılmış, Yugoslavya parçalanmış, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da yeni bir dünya düzeni kurulmuş, siz orada yoksunuz. Şimdi evet. İkinci perde, şu anda işte Arap Baharı ile birlikte Orta Doğu coğrafyasında yeni bir düzen kurulmaya çalışıyor. İşte burada Türkiye ben de varım dedi. Yani Suriye'de ve Irak'ta sizin yapmak istediğiniz şeyler benim eğer milli çıkarlarıma aykırıysa bana rağmen bunu yapamazsınız dedi. Doğu Akdeniz'de bunu yapamazsınız dedi. Libya'ya müdahale etti. Azerbaycan'a evet. müdahale etti. Suriye'ye müdahale etti. Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatıyla birlikte bunu yaparken de bu silahlı gücünüzün olması lazım. Önceden siz bir adım attığınızda, ki Kıbrıs Barış Harekatı 20 evet. Temmuz 1974'te biz çıkarma yaptığımızda bütün dünya ve en başta NATO'daki müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri parasını ödeyip silahları vermediler. Mermiye bile ambargo koydular. Türkiye o günden sonra aklını başına toplayıp işte Aselsan gibi milli askeri teçhizatını kendi üretmenin yoluna gitti ve bugün öyle bir noktaya geldi ki geçen savunma sanayi müsteşarının şöyle bir açıklaması var. Şimdi günümüz dünyasında siz herhangi bir basit makine yapsanız bile %100'ünü kendiniz üretmeniz çok ekonomik bir şey değildir. Yani bir, mesela Bursa'da bizim otomotiv sanayinin üretimi vardır. Bir bakıyorsunuz adam jant üretiyorsa 100 milyon adet üretiyor, 200 milyon adet üretiyor. Kore'deki, Japonya'daki, Almanya'daki fabrikalar da buradan alıyor. Seri üretim daha ucuza mal oluyor. Bir başkası bir civatayı üretiyor, bir başkası bir şey. Evet. Herkes her şeyi üretmiyor. Şimdi savunma sanayinde de Türkiye'nin önüne takoz koyabilmek için mesela bir parçayı alıyorsunuz. Diyelim ki Avusturya'dan, Norveç'ten tak diye adamlarına ambargo koyuyorlar. Diyor ki biz hemen Ar-Ge'yi harekete geçiriyoruz. Onu üretiyoruz. Ama bize pahalıya mal oluyor diyor. Normalde işte 10 liraya aldığınız şey sizi imal etmeye çalıştığınız 50 liraya mal oluyor, 100 liraya mal, ama yapıyoruz artık diyor. Bunlar bize ambargo koydukça bizim yerlilik oranımız artıyor. Ve dolayısıyla hani kötü komşu adamı hacet sahibi eder hesabı. Evet. Son 5-6 yıldır savunma sanayi üzerinde öyle müthiş bir baskı uygulanıyor ki mesela Türkiye en basit çok sıradan bir ithal ettiği Kanada'dan bir optik parça şey yapıyor. Size hayır da demiyorlar, evet de demiyorlar. Normalde 10 günde vermesi gereken şeyi 10 ay geçiyor, göndermiyorlar.
Evet.
Bu durumda da siz kendi göbeğinizi kendiniz kesmek zorunda kalıyorsunuz ve Türkiye bunu başardı ve Rusya rağmen Suriye'de o İdlib bölgesinde, evet. Amerika'ya rağmen Barışpınar bölgesinde, Fırat'ın doğusunda ve Irak'ın kuzeyinde.
Avrupa'ya rağmen Libya'da.
Avrupa'ya ve bütün dünyaya rağmen Doğu Akdeniz'de ve Libya'da. Rusya'ya rağmen, Fransa'ya, Amerika'ya rağmen, bütün Ermeni lobisine rağmen Karabağ'da neler yaptığı görüldü. Ve bu da dünyanın dikkatini çekiyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bu Altay tankı projesi olsun, bu SİHA'larla ilgili yeni gelişmeler, belki de bu F-34 projesinden çıkarmalar bizim milli uçağımızı yapmamıza da bir vesile olur diye düşünüyorum.
Daha da hızlanmasına.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Peki hocam, bir başka konu. Pakistan bizim kardeş ülkelerimizden biri hiç şüphesiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pakistan'daydı. Orada Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan bir devlet nişanı aldı. Onun dışında orada Maarif Vakfı'nın bir okul açacağı ifade edildi Dışişleri Bakanı tarafından ki bir de anlaşma imzalandı bu konuda. Hocam, Pakistan'da sık sık hükümetler değişir. Ben öyle hatırlıyorum ama her şeye rağmen kim gelirse gelsin Türkiye ile ilişkiler hep üst seviyededir. Hiç değişmez. Pakistan ziyareti Çavuşoğlu'nun nasıl değerlendirmek gerekir? Orada yapılan şimdi, açıklamalar, yankılar.
Buyur. Dışişleri Bakanları'nın toplantısında verilen ilk mesaj savunma alanında ortak işbirliği. Yani evet. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye. Çünkü artık günümüz dünyasında bir ağaçla orman olmuyor, bir çiçekle bahar gelmiyor. Yani siz etrafınızdaki ülkelerden kendinize dost ve müttefiklerinizi arttırmanız gerekiyor. İşte bu yönüyle bakıldığında Türkiye ile Azerbaycan'ın yanına, çünkü Pakistan'ı Suudi Arabistan başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin tavsiyesiyle bu Körfez'de Katar'a karşı bir blok oluşturulurken olsun, İhvan'ı terör örgütleri listesine katmak istendiğinde filan sürekli olarak Pakistan'ı bu Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çekmiş olduğu o blok Pakistan'ı yanına çekmek istedi. Pakistan orada biraz tarafsız kaldı. Şimdi Türkiye bu ziyaretle birlikte artık yavaş yavaş Türkiye ile birlikte bu bloğun içerisinde yer alır ki Pakistan nükleer silaha sahip olan tek İslam ülkesidir. Ve Türkiye'deki de bu insansız hava araçları projesinin gelişmesi Pakistan'ı da ilgilendiriyor. Çünkü kuzeyde Afganistan sınırında kontrol edemediği bir bölge var Pakistan'ın terör gruplarıyla ilgili. Tıpkı bizim mesela Doğu ve Güneydoğu'da o dağlık arazi coğrafyada PKK ile mücadele ettiğimiz gibi bu teknolojiden faydalanıyor. Türkiye'nin de bu sanırım bu atom enerjisi konusunda karşılık işbirliği var. Evet. Yani bu üç ülkenin bir araya gelip bu deklarasyonu yapması gelecek açısından ümit verici ve her üç ülkenin de faydasını olduğunu düşünüyorum.
Peki hocam. Az önce Birleşik Arap Emirlikleri dediniz. Onunla ilgili bir haber var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir bakan, dışişlerinden sorumlu devlet başkanı Enver Gargaş, Türkiye ile ilişkilerinin karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde normalleşmesini istediklerini söylemiş. Ve İhvan'a yönelik Türkiye'nin tavrının da değişmesi gerektiğini ifade etmiş. Ama bir zeytin dalı uzatmış diyebiliriz belki de. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz hocam? Gerçekten de bir zeytin dalı mıdır?
Şimdi Trump sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan ilişkileri, bu uranyum zenginleştirme konusunda İran işte %20'ye çıkaracağım, gerekirse %90'a yükseltebilirim dediği var. Ambargolar kalkarsa, yani İran'la ilişkiler düzelir, ambargolar kalkarsa Körfez ülkelerinin ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye pek ihtiyacı kalmaz.
Evet.
Ama tam tersi, İran'la ilişkiler kopar ve böyle sıcak çatışma ya benzer durumlar olursa, ne Amerika ne de Körfez'deki ülkeler hem İran'la hem Türkiye ile aynı anda kötü olmak istemezler. Bu nedenle sanırım İran'la ilişkilerin daha da kötüye gideceğini tahmin ediyorlar ki Türkiye'ye karşı böyle bir zeytin dalı uzatma. Uzatırken bile işte İhvan konusunda bizim çizgimize gelin diye de bir hadsizlik yapıyor. Evet. Zaten Gargaş'ın konumu ruhunu İsrail'e ve evet, Siyonizme ipotek etmiş kişilerden bir tanesidir.
Evet. Hemen o gelişmeyi de paylaşalım. Birleşik Arap Emirlikleri artık İsrail'den vizesiz misafir alabileceğini de açıklamış. Bu da ilginç hakikaten.
Evet. Yalnız İsrail hiçbir zaman bu coğrafyada sadece Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan, Bahreyn değil, hiçbir ülkeye dost gözüyle bakmaz. Taktik olarak bugün daha büyük hedefleriyle mücadele ederken onları idare ediyordur. Yoksa evet, İsrail hiçbir zaman Körfez'deki bir ülkeyi iç dünyasına baktığımızda sevmesi mümkün değil. Mesela Pakistan'la Türkiye tarihi dostluk vardır. Niye? Çünkü Urduca dili konuşulur. Mesela Pakistan'ın bir bölümünde birkaç dil konuşulur da Urduca Orduca demektir. Ordular işte Horasan Türk bölgesinden, Afganistan üzerinden Hintlerin Müslüman olmasını sağlayan Türklerdir. Ve orduyla birlikte gidip orada kalanların birçoğu Türktür ve daha sonra o büyük bir nüfus kitlesi içerisinde eriyip asimile olmuşlardır. Dolayısıyla o Pakistanlıların, Hint Müslümanların Türkiye sevgisi, Türk sevgisi biraz da oradan kaynaklanıyor. Şimdi İsrailliler ise bu Arapların hiçbirini sevmezler. Hatta ben bir film seyretmiştim, bu Gazze'nin işgali, bu 67 Savaşı'ndan sonraki durum. Evet. Oradaki bir komutan diyor ki en iyi Arap ölü Arap'tır diyor.
Evet.
Yani adamların sloganı bu yani.
Bunu da çok iyi biliyorlar aslında, yani Körfez ülkeleri, ama bir yaranma çabası, bir kendini İsrail'e feda etme çabası maalesef. Bu da çok garip geliyor hocam. Yani evet, acaba onların da tarihi bağlarım var diye düşünmemek mümkün değil. Siz bir ara bahsediyordunuz.
İşte Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nın oradaki eski Yahudi kabilelerinden birine ait ailenin çocuğu olduğu söyleniyor. Yani bunların da soy kütükleri ve şecereleri, bu Gargaş ve benzerlerinin araştırılsa, yani bir yerlerden nerelere çıkacağını da meçhul evet, olduğunu söyleyebiliriz. Ben oradaki yaşayan normal, sıradan, mümin, Müslüman, Arap halkını tenzih ediyorum. Oradaki evet, idarecilerden bahsediyorsun.
Peki hocam, tabii İsrail demişken Filistin'de Mescid-i Aksa'da uyguladığı hukuksuzlukları da konuşmadan geçmeyelim. Ki son günlerde mühendisler Mescid-i Aksa'yı karış karış incelemeye başlamışlar hocam. İsrail'in yıllardır hayalini kurduğu Mescid-i Aksa yıkma planı için harekete mi geçtiler diye soru işaretleri gündemde. Bu konuyu nasıl değerlendirmek gerekir? Aksa'nın avlusunda ölçüm çalışmaları yapılmış. Tabii sadece bu değil, El Halil Camii'nde yapılanlar, diğer camilerde yapılanlar, ezanın yasaklanması, okutulmaması, sürekli engellenmesi. Bunun gibi daha birçok hukuksuzluk konuşulabilir. İsrail'in Mescid-i Aksa'da ve Filistin genelinde yapmak istediklerini konuşalım biraz da.
Şimdi bir Filistin coğrafyası var, bizim Anadolu gibi. Yani Batı Şeria'sı, Gazze'si, bugünkü İsrail Devleti'nin bulunduğu yer, hatta daha geniş bir alana biz Filistin diyoruz tarihte.
Ürdün de dahil mi oraya?
Evet, Ürdün'ün evet, bir bölümde dahil. Filistin coğrafyası. Bu coğrafyanın adıdır zaten Filistin. Hı hı. Kudüs ayrı bir hadise ve Kudüs'ün içerisinde Mescid-i Aksa, evet. 144 bin metrekarelik bir alan, Cebrail aleyhisselam tarafından o sınırların çizildiği belirtiliyor kaynaklarda ve içinde işte Kubbetüs Sahra'nın, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu ve genişçe bir avlusunun olduğu yer. Şimdi Müslümanlara göre Mekke'yi mükerreme, Medine-i Münevvere ile birlikte Mescid-i Aksa 3 kutsal belde, yani oralarda yapılan ibadetin diğerlerinden farklı oldu. Yoksa bizim, evet, Türkiye'deki Eyüp Sultan Hazretleri'nde kıldığınız namaz şu kadar kat fazla olur, Mevlana'ya gidersen 3 kere gidersen hacı olur falan, bunlar hurafe şeylerdir ama evet, bu 3 kutsal mabetten biridir Kudüs. Fakat Yahudilerin inançlarına göre, ki Batı'da özellikle bu evangelistlerin bu yayın organlarını incelediğinizde 2021 yılının bu iş için tarihin vaktinin geldiği söyleniyor. İşte Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi de böyle, evet, abuk subuk şeyler de vardır. Böyle başlık atılan makaleler, yayınlar falan var. Burada onların inanışına göre Süleyman Mabedi şu anda Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde diye düşünüyorlar. Evet. Ve o ağlama duvarının olduğu yerden, ki biz birkaç yıl önce ziyaret etmiştik oralarda, hakikaten ağlama duvarının olduğu yerden tüneller açarak Mescid-i Aksa'nın altında arkeolojik kazılar yaptığını söylüyorlar. Evet. Üstten de şu anda demek ki onu teyit ediyorlar. Yani benim kişisel kanaatim, hani bazen eskiler derler ya, 3 vakte kadar derler. Evet. Yani bu 3 vakte kadar, bu belki 3 ay sonra, belki 1 yıl sonra, ama Mescid-i Aksa'nın altı sürekli kazılarla oyuluyor. İsrail'in hedefi şu: bir şekilde öyle bir kunduna getirip alttan oyarak Mescid-i Aksa göçtüğü zaman, zaten onu şu anda tankla, topla yıkmış olsa bütün İslam dünyasını karşısına alır. Aşağıdan altını oyarak
çökertme planı.
Çökerttikten, evet, sonra zaten kendisi orayı hukuksuz bir şekilde işgal etmiş durumda. Siz yeniden oraya Mescid-i Aksa'yı inşa etmeye kalksanız, burada sizden daha önce Süleyman Mabedi vardır
diyecekler.
Diyecekler ve hesap bu, ve bu çok tehlikeli bir senaryodur ve önümüzdeki dönemde bütün İslam dünyasının ve Müslümanların dikkatini bu noktaya çekmek istiyoruz. Çünkü bu tünellerin varlığı çok önceden, eskiden oraya kuyular kazılırmış. Kuyuların içerisine de zeytinyağı depolanırmış, şu kandillerde.
Evet.
O zeytinyağının olduğu depoya bakıyorlar, yağ boşalmış. Kuyunun altına iniyorlar ki kuyunun altı delik, inceliyor, orada kazılar yapıldı, oradan fark ediliyor. Yani, evet, yani oradaki Filistinli Müslümanların tünelleri fark etmesi o şekilde oluyor. Ve çok hızlı bir kazı çalışması yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde buna ülkeler bazındaki, Türkiye'nin de buna ön ayak olması lazım, bu kazıların mutlaka durdurulması, ki artık UNESCO Dünya Kültür Mirası'nı koruma kurulu mu getirilir oraya, ki bu Siyonistler kimi dinler, o da, hı, ayrı bir, evet, muamma. Yani bu kazıların bir an evvel durdurulup, çünkü şu anda Mescid-i Aksa hakikaten alttan oyuluyor ve tehdit altındadır. Buna bir şekilde dur demek lazım. Bu yukarıdaki gezmeler de hayra alamet değil. Onlar bir takım şeyin ölçümünü yapıyorlar, yukarıda teyidini yapıyorlar.
Evet.
Yani bu tahmin filan değil. Bu bir vaka, ama zamanının, ben şunu söylüyorum, Mescid-i Aksa'nın altı oyuluyor mu oyulmuyor mu diye değil. Bu işlem yapılıyor ama bu nihai hedeflerine ne zaman ulaşacaklar veya hangi takvime göre yapıyorlar, onu bilemiyoruz.
Evet.
Bu konuda da uyanık olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, son olarak hocam, İngiltere'den Uygur Türklerine yönelik yapılanlara dair bir tepki var. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelelerinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek, zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söylemiş. İngiltere'den bu sesin çıkması ilginç. Çin'le beraber bu İpek Yolu projesi var. Yani beraber hareket ettiklerini düşünüyorum ama sizce de ilginç geldi mi bu açıklama Çin'e yönelik?
Şimdi şöyle, gerek Amerika'nın, gerek İngiltere'nin veya Batılı ülkelerin Çin'i kınayan, Uygur Türklerine yapmış olduğu zulümleri kınayan demeçlerin tribünlere söylenmiş bir demeç olduğunu biz bilmekle beraber yine de bunun gündeme getirilmiş olması Doğu Türkistan'daki o Müslüman Uygur kardeşlerimiz açısından olumlu bir gelişmedir. Yani bunları niye yapıyorlar diye kınamak yerine bunun çoğaltılmasını isteyebiliriz. Çünkü şu anda Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde çıkarmış olduğu madenler, demir, kömür, petrol, doğalgaz zaten kendi ihtiyacını karşılamıyor. Yahut da oradan üretmiş olduğu pamuk, diyelim ki sebze, meyve 1 milyar 400 milyon nüfusu ülkeyi karşılamıyor. Yani bunu gidip de Londra'ya ihraç etmesi diye bir şey zaten söz konusu değil. Hı-hı. Ama onlar diyor ki işte Doğu Türkistan kaynaklı menşeli ürünlere sınırlama getireceğiz. Biz bunu kınıyoruz derken aslında söylenmek istenen şey şu. Çin'e diyorlar ki sen çok olmaya başladın. Küresel ekonomide bizim kurallarımızı da aşmaya başladın, kırmızı çizgilerimizi. Sen nereden sıkıştırabiliriz? Doğu Türkistan'da Uygur Türkler üzerinde insan hakları ihlalleri yapıyorsun. Bu konuda seni işte dünya kamuoyu önünde küçük düşürürüz diyorlar. Yoksa Uygur Türklerinin dertleri, sıkıntıları, orada soykırıma tabi tutuldukları, Müslümanların akla gelmedik ezalara toplama kamplarına götürülmeleri çok da fazla onları ilgilendirmiyor. Yani ben şunu iddia ediyorum. Ortalama bir batılı insan açısından, bakın devletlerden bahsetmiyoruz. Bir İngiliz, Fransız, Amerikalı için kendi ailelerinden biri saydıkları o kedileri, o evcil köpekleri kadar dünyanın geri kalan bölgesindeki mazlum insanların katledilmesi çok da fazla umurlarında değildir. Yani bu tahmin falan değil, gerçektir.
Gerçek yani, ve gördüğümüz bir şey zaten. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla birlikte bu haftada programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşananları konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.